Ayrım 3. Acaba ne idi? Çıkardıkları gün hemen geri döndüğü Toptaşı Akıl Hastanesi'nden Cabi Efendi'yi kabul etmemişlerdi. O zaman bilinçsiz geçen 4 yıl süresince geride kalmış zekası, milyonlarca beygir kuvvetinde bir elektrik ampulü gibi parlardı. Uslu akıllı İstanbul'a geçti. Daha mahalleye gelmeden 4 senedir olup biten şeyleri esaslarını yolda tamamıyla anlamış gibiydi. Eve gelince oğlunu sordu. Odaya kaza sonucu bir dızdız girince tepesinde top mermisi patlamış gibi korkup dışarı kaçan bu kahramanın yedek subay olduğunu, Irak cephesine bir hücum taburunda bölük kumandanı bulunduğunu duyunca la havle çekerek gülümsedi. Sonra bir hafta kadar genel durumu anlamakla uğraştı. Çeşitli semtlere geziler yaptı, tenha sokaklarda gezdi, uzak kahvelerde oturdu, tekkelere girdi, yıkıntılarda yemek için ot toplayan kimsesiz, çaresiz kadınlarla konuştu. Belge ile alınan ekmeklere günlerce irili ufaklı büyüteçlerle baktı. Hatta bir gün tahlil ettirmeye bile kalktı. Gittiği ünlü kimyagerin baba dostuydu. Onun mahallede geçen çocukluğunu biliyordu. Önceden biraz ahmaktı. Ezber cetvelini bir türlü ezberleyemediği için okulda adını 5 kere 5 dübeş koymuşlardı. Şimdi İstanbul'un en büyük, en saygın bir bilginiydi. Ekmeği iyice muayene ettikten sonra "Bunun içinde bir şey var. Var ama ne acaba?" dedi. Cabi Efendi, "Siz söyleyiniz oğlum, ne var?" deyince birden
"Bir şey değil."
cevabını aldı. Şaşırdı, sol gözünü kırparak sordu. "Ne dediniz? Bir şey değil mi?"
"Evet, bir şey değil. Birçok şeyler var."
"Mesela birincisi buğday, ikincisi arpa, sonra daha neler var?" Ünlü kimyager bu sorunun karşısında gerçeği inkar olmuş bir dindar gibi doğruldu.
"Kesinlikle, bir fiske buğday unu yok!"
diye haykırdı. Elindeki siyah kütleyi eviriyor, çeviriyor, şaşırıyordu. Cabi Efendi bu zengin kimyagere belgeyle alınan ekmeği daha ilk defa mı gördüğünü sormaktan kendini alamadı. Onun seferberlikten beri ekmeklerini hizmet ettiği hastaneden aldığını, şimdiye kadar hiçbir belgeyle alınan ekmek görmediğini duyunca daha beter şaşırdı. Vatandaşlarının her gün geveleyip geveleyip de yutmaya çalıştığı şeyi göremeyecek kadar kendisiyle meşgul olan bu bilgin kuşkusuz tutucu bir iş bölümü uzmanıydı. İtirazdan çekindi. İçinden "Aferin koca dübeş sana" diyerek kalktı, kaçtı. Savurgan sandığı karısı evin hayatını kendisi yokken en akıllı adamlar gibi çağa uydurmuştu. Sofraya yağsız bulgur lapasıyla bol bol su konuyordu. Hafta başı yönetimi yine eline alınca Cabi Efendi hiç bu listeyi bozmadı. Görmeden bir şeye inanmak mesleği değilken Hindistan yoksullarının yıllarca bir avuç pirinçle yaşayabildiklerine artık inanıyor. Elbette insanı besleyen su olacak diyor. Sonra ilk atamızın sudan çıkma balık azmanları olduğunu iddia eden Türk kuramını hatırlıyordu. Gel zaman git zaman ama çok değil az bir süre içinde Cabi Efendi parasızlığa, açlığa, çıplaklığa alıştı. Artık onun için doğal hayat yoksulluktu. Gelirlerinden aldığı kağıt liralar eski gümüş çeyreklerinin yerini bile tutamıyordu. Mahallenin en fakirlerinden daha çok fakirleşmişti. Çevre, anlayışlar, giysiler hiç 4 sene öncekini andırmıyordu. Eski karanlık kahvehanenin isli divanlarında günlük ağalar adı verilen yeni türeme bir sınıfta temtten de birçokları karışmış, Şişli'ye göç etmişlerdi. Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi frankla, dolarla değil, malın değeri akçe, lira ile birkaç defa milyoner üstü olan bu büyük ağalardan tanıdıkları, hep düşkünler, okuyup yazması olmayanlar, ipten kazıktan kurtulmuş baldırı çıplaklardı. İki ev aşırı, özürlü, fakir bir ihtiyarın Abdülvafi isminde bir oğlunu tanıyordu. Okulda tuvalet duvarlarına kötü şekiller çizdiği için kovulmuş, bir daha hiç okumamıştı. Tulumbacılık, sarhoşluk, dolandırıcılık mesleğiydi. Bir gece Samatya'dan sarhoş dönerken bir kireç suyuna düşmüş, yarı belinden aşağısı yanmıştı. Mahallece acındı, tutanak yapıldı, birkaç ay garipler hastanesinde yatırıldı. Çıkınca yalancıktan rakıya tövbe etti. Semtteki bir ayırtan bey haline acıyarak kalemine 150 kuruş maaşla onu odasına almıştı. İşte akıl hastanesine gitmeden odacıya bıraktığı bu serseri herif şimdi bilmem ne oğlu adı altında İstanbul'un en büyük zenginlerinden biriydi. On parasız işe girmiş, aklı hayale gelmedik gizli oyunlar çevirerek gizli siyah çetelerle, yüksek haydutlarla ortak olarak birkaç hafta içinde milyonlar kazanmıştı. Kahvehanede bulgur palas, şeker palas, fasulye palas diye şehrin dört bir tarafında yaptırdığı sarayları anlata anlata bitiremiyorlardı. Büyükada'da sürdüğü şahane hayat tıpkı abartılı bir peri masalına benziyordu. Kayserili imamın askerden atılma esrarcı oğlu da kolayını bulup bir fırın ele geçirmiş, 15-20 apartman sahibi olmuştu. Eski zenginler, eski seçkin kişiler şimdi 5 paraya muhtaç zavallılardı. Eski zavallılar, bilgisizler, düşkünler nasıl zengin olmuşlarsa bir takım aptallar, budalalar, ahmaklar da birer makam sahibi olmuşlardı. Temerci Niyazi'nin sıracalı bir oğlu vardı. Küçüklüğünde çok kötü bir şeye alıştığı için her gece ellerini sımsıkı boynuna bağlayıp yatağına arkası üstü yatırırlardı. Hayatını ancak böyle kurtarabilmişlerdi. 20 yaşına girdiği halde daha salyasını, sümüğünü toplayamıyor, kambur kambur dirseklerine kadar elleri pantolonunun cebinde, cami avlularında, yıkıntılarda dolaşıyordu. Savaştan önceki iki lafı bir araya getiremeyen bu aptalın çok önemli bir kurumda müdürlük makamını elde ettiğini duyunca Cabi Efendi kulaklarına inanamadı. Kalktı, söylenen daireye kadar gitti. Semerci'nin ahmak olduğunu gözleriyle gördü. Boş bir öküz gözünden daha boş, daha baygın, daha anlamsız, daha hayvani gözlerle eskisi gibi bakmasaydı onu tanıyamayacaktı. Önceki sıskalığından eser kalmamıştı. Tulum gibi şişmiş, yüzünü koyu kırmızı bir renk kaplamış, parıl parıl altınlar, elmaslar parlayan göğsüyle, kollarıyla, parmaklarıyla şık bir canlı kuyumcu reklamına dönmüştü. Kurumda her şey, bütün işler onun elinde diyorlardı. Semtin namusunu çalışkan, zeki, iyi huylu, saygın, yüksek okullardan diploma almış değerli çocukları ortada yoktu. Hangisini sorsam ya Allah rahmet eylesin Çanakkale'de şehit düştü ya da zavallı ailesini geçindiremedi, sattı savdı, Anadolu'ya göç etti yahut verem oldu yatıyor cevabını alıyordu. Evet, tanıdığı erdem sahipleri ya ölmüş ya ölmemek için ocaklarını dağıtarak uzak ufuklara kaçmış ya da ölüm döşeklerine serilmişlerdi. Sanki 4 sene içinde korkunç bir kötülük salgını, bir erdem kıranı akıl hastanesinin dışını yakmış, kavurmuştu. Bildiklerinden aklın, namusu, utanma duygusu yerinde olanlar, sade suya, bulgurla ünlü kimyagerin nasılsa yalnız içinde buğday olmadığını anlayabildiği bilinen belgeyle alınan ekmeğe yatırıyorlar, aç, perişan, bitkin, canlı iskeletler gibi bilinmeyen bir sonu bekliyorlardı. Bu son ne olabilirdi? Cabi Efendi bunu düşünemiyordu bile. Artık olayların nedenini bulmak ustalığını kaybetmişti. Görünüyordu ki olaylarla nedenler birbirine karışmış ve her şey karman çorman olmuştu. Fakat sakin durmayan değerlendirme yeteneği kafasının içinde kendi iradesine baş kaldırmış mini mini bir makine gibi işliyor, onun zihnine yine bir takım nedenler getiriyordu. Evet, savaş ne kadar yasal olsa da yine de insanların hayvanlıklarına ait bir tür huylarıydı. Milyonlarca adamın birbirine ne kadar yüce bir zorunluluğun yönlendirmesiyle olursa olsun, parantez içinde başak biçilir gibi kütle kütle öldürmeleri, barış özlemiyle artık bütün dünya gazetelerinin açıkça yazdığı gibi şüphesiz bir vahşetti. Bu vahşetin egemen olduğu topun sesi gürlediği zaman aklın, mantığın, hakkın, vicdanın sesi susuyordu. O zaman duygu sahnesinde yalnız hayvani bir üstünlük hırsı, bir kazanç duygusu faaliyette kalıyordu. Bu hal yalnız savaş meydanında değil, ekonomi, ahlak, toplumsal ilişkiler meydanında da aynıydı. Ekonomi meydanında kapkapanın, vurvuranın, utanma dünyası değil kar dünyası felsefesini kendine din etmiş bir takım ne oldukları belirsiz yamyamlar türemiş, her şeyin fiyatını %100 bin fırlatarak koca bir milleti siyah bir açlık, ölüm, kıtlık çemberi içinde inletmişlerdi. Ticaret ulu orta bir vurgunculuk işi olmuştu. Namuslu tüccarlar yavaş yavaş piyasadan çekilmişlerdi. Yapılan cinayetin dehşetini halktan daha açık görebildikleri için bazıları köşelerinde felce uğramışlardı. Dövüş meydanında yasal olan hayvancı hırs pençesini her kuruma atmıştı. Bu uzun süren genel savaşın şüphesiz zorunlu bir sonucuydu. Cabi Efendi'nin değerlendirme yeteneği ahlak, namus, saygınlık, insanlık, acımak ilgisinden uzak serserilerin zengin oluşlarını tek bir nedene yöneltiyor. Fakat aptalların, ahmakların, tembellerin en seçkin makamları nasıl ellerine geçirdiklerine bir kulp bulamıyordu. Acaba onlarda da hayvanlığın yüksek bir kuvveti mi var diyordu. Böyle fosforsuz, azotsuz, karbonsuz yaşamak, sade suya bulgur düzeni Cabi Efendi'nin zekasını söndürememişti. Ama biraz hafifletmişti. Yavaş yavaş uzaklardan, parantez içinde, dünyanın durumundan, gözünü çevirerek pek yakına kendi haline bakmaya başladı. Ev, miskinler tekkesine dönmüştü. Ortalığı pislik götürüyordu. Karısı, kızları, evlatları yerlerinden kalkamıyorlardı. Yataklarında bekliyorlardı. Anadolu'ya göçün de artık ihtimali yoktu. Eskiden bir mecidiyeye giden arabaların bugün yolcu başına 10 lira istediklerini haber almıştı. At, eşek, katır türü sönmek üzeredir diyorlardı. Savaş başladığı zaman 2-3 yaşında bulunan çocuklar bugün 7-8 yaşına girdikleri halde nasıl madeni çeyrek, mecidiyeyi ikilik kuruş, metelik görememişlerse biraz sonra atı, eşeği, katırı bilmeyen bir kuşak türüyecekti. Milli Eğitim Bakanı büyük fedakarlıklarla müzeye gümüş bir sikke koleksiyonu sağlayabilirdi. Fakat bu devirde bir hayvanat bahçesi yapılabilir miydi? Evet, artık at, eşek, katır yalnız edebiyatta yaşayacak, zümrüdü anka kuşunun yanında bir takım dört ayaklı masal hayvanları da ortaya çıkacaktı. Fakat Cabi Efendi bu göç olanaksızlığı karşısında da karamsar olmadı. Uzaklara gitmem, şöyle İstanbul'un çevresinde bir yere, dedi. Bu kararı ona verdiren, açlıktan çok şehirdeki halkın dayanılmaz bir dereceye varan terbiyesizliğiydi. Çevrenin değişen, bozulan her şey gibi terbiyesi de berbat olmuştu. Her değişikliğe çabucak alışan Cabi Efendi, işte yalnız bu genel terbiyesizliğe alışamadı. Erkek, kadın, ihtiyar, genç, çoluk çocuk, bütün halk deniz tutmuş sarhoş tayfalara, bunak kaptanlara taş çıkartacak derecede küfürbaz kesilmişlerdi. Eskiden kendisine sokakta bir şey soran lafa, lütuf buyurunuz bey baba filan diye başlarken, şimdi bir karış sokak çocukları bile zavallıyor, ulan korkak bana baksana diye sesleniyor, hiçbir neden yokken kötü halde ağızlarını bozuyorlardı.